Ayrım 8. Körlük. José Saramago. Sayfa 93. 6. Buralarda bir kürek ya da bel, yani toprağı kazacak bir alet olup olmadığına bakmak gerek, dedi doktor. Sabah da cesedi zorlukla bahçeye taşıyıp yere, çöplerin ve ağaçlardan düşen yaprakların ortasına koymuşlardı. Şimdi gömmeleri gerekiyordu. Ölünün ne durumda olduğunu yalnızca doktorun karısı biliyordu. Salvo halinde ateşin dağıttığı bir yüz ve kafatası, boynunda ve göğsünde üç kurşun deliği, binanın içinde mezar kazacak hiçbir alet bulunmadığını da biliyordu. Onlara ayrılan bölgenin her yerini dolaşmış, bula bula bir demir çubuk bulmuştu. Hiç yoktan iyiydi ama yeterli değildi ve hastalığı bulaştırmalarından kuşkulananlara ayrılmış binanın bahçe yönünden bakıldığında da aşağıda kalan uzun koridor boyunca sıralanmış kapalı pencerelerinde kendi sıralarını ötekilere kör oldum demek zorunda kalacakları o kaçınılmaz anı bekleyen insanların dehşet içindeki yüzlerini fark etmişti. Başlarına geleni gizlemeye kalkacak olsalar hatalı bir hareket, bir gölgeyi arayan bir baş hareketi, gözleri gören bir insanın normal olarak takılmayacağı bir şeye takılıp sendelemeleri onları ele verecekti. Bütün bunları doktor da biliyordu. Biraz önce söylediği cümlenin karısıyla sözleştikleri gibi ötekileri kandırmaktan başka bir amacı yoktu. Buna karşılık karısı, "Askerlerden bize bir kürek atmalarını istesek nasıl olur?" diyecek. O da ona, "İyi fikir, bir deneyelim." diyecek ve herkes bunun iyi bir fikir olduğunu onaylayacaktı. Kürek ya da bel konusunda bir şey söylemeyen yalnızca koyu renk gözlüklü genç kızdı. O anda onun ağzından yakınmalardan başka bir şey çıkmıyor, gözlerinden de yaşlar boşanıyordu. "Benim suçum bu," diye ağlıyordu. Doğrusu da buydu, kimse bunu yadsıyamazdı. Ama doğru olan ve genç kızın yüreğine belki de biraz su serpecek bir şey daha vardı ki, o da şuydu. Yapacağımız her hareketten önce ciddi olarak düşünmeye başlasak, vereceği sonuçları önceden kestirmeye çalışsak, önce kesin sonuçları, sonra olası sonuçları, sonra rastlantısal sonuçları, daha sonra da ortaya çıkması düşünebilecek sonuçları düşünmeye kalksak, aklımıza bir şey geldiğinde bulunduğumuz yere çakılır, hangi yöne olursa olsun bir adım bile atamazdık. Sözlerimizin, hareketlerimizin iyi ve kötü sonuçları, kuşkusuz, ileride yaşayacağımız günlere, hatta bizim bu sonuçları doğrulamak, kendimizi kutlamak ya da başkalarından özür dilemek için artık bu dünyada bulunmayacağımız günlere göreceli olarak düzgün ve dengeli biçimde dağılır. Zaten kimi insanlar da bu durumun ölümsüzlük denen ve çok sözü edilen şeyin ta kendisi olduğunu ileri sürer. İyi güzel de bu adam öldü. Bizim de onu gömmemiz gerekiyor. Doktor ve karısı böylece bu konuyu sorumlularla görüşmeye karar verdi. Bir türlü avutulamayan koyu renk gözlüklü genç kız da onlara eşlik edeceğini söyledi. Kapının eşiğinde henüz belirmişlerdi ki bir asker onlara bağırdı. Olduğunuz yerde kalın ve bu kesin sözlü uyarıya uyulmayacağından korkmuş olacak ki ayrıca havaya ateş etti. Korkup girişin gölgede kalan korunaklı yerine açık duran kapının kalın, ahşap kanatlarının ardına çekildiler. Sonra doktorun karısı tek başına ilerledi. Bulunduğu yerden askerin hareketlerini izleyebilir, gerektiğinde kendini birden geriye atabilirdi. Ölüyü gömmek için elimizde hiçbir alet yok dedi. Bize bir kürek gerek. Ana giriş kapısında kör adamın düştüğü yerin karşı yönden bir başka asker belirdi. Bir çavuştu bu ama önceki çavuş değil. Ne istiyorsunuz diye bağırdı. Bize bir kürek ya da bir bel gerek. Ne kürek var ne de bel. Defolup gidin. Cesedi gömmemiz gerekiyor. Gömmeyin, bırakın orada çürüsün. Çürümeye bırakırsak taşıda mikroplar havaya bulaşır. Bulaşsın, böylelikle size de büyük bir iyilikte bulunmuş olur. Hava durduğu yerde durmaz ki. Bazen burada olur, bazen de sizin tarafta. İleri sürülen savın kesinliği askeri düşünmeye zorladı. Kör olan ve hemen kara ordusunda görevli asker hastalarının toplandığı yere kaldırılan öteki çavuşun yerine buraya gönderilmişti. Hava ordusu ile denizcilerin de kendilerine ait toplama yerleri bulunduğunu söylemeye gerek yok. Ne var ki bu yerler kara ordusuna ayrılan yerlerden daha küçük ve önemsizdi. Çünkü bu iki ordunun askerleri sayıca daha azdı. Kadın haklı dedi çavuş. Bu gibi durumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığından hiçbir zaman emin olunamaz. Gaz maskesi takmış iki asker kan birikintisinin üzerine önlem olarak bol miktarda amonyak dökmüştü. Çıkan son buharlar çavuşun gözlerini yaşartıyor, boğazındaki ve burnundaki mukozaların kırıncalanmasına yol açıyordu. Çavuş sonunda gidip bir bakacağım dedi. Yiyeceğimiz de yok dedi, durumdan yararlanıp onu göreve çağıran doktorun karısı. Yiyecekler henüz gelmedi. Yalnızca bizim koğuşta 50 kişiden fazla var. Açız, gönderdiğiniz yiyecekler yetmiyor. Yiyecek sağlama konusu ordunun görevi değil. Öyle de olsa birilerinin bu konuyla ilgilenmesi gerek. Hükümet bizi doyuracağına söz verdi. İçeri dönün, o kapının yanında kimseyi görmek istemiyorum. Kürek diye bağırdı son bir kez doktorun karısı. Ama çavuş çoktan uzaklaşmıştı. Yatakhanedeki hoparlörden konuşma sesi duyulduğunda vakit öğleye yaklaşıyordu. Dikkat dikkat, içeridekiler yemeğin geldiğini düşünerek sevindi. Ama değildi, kürekten söz ediliyordu. Gelip alın ama grup halinde değil, bir kişi gelsin. Ben gidiyorum, biraz önce askerlerle ben konuştum dedi doktorun karısı. Sahanlığa çıkar çıkmaz küreği fark etti. Aletin bulunduğu yerin uzaklığına, merdivenlerden çok, giriş kapısına yakın durduğuna bakılacak olursa dışarıdan içeri atılmış olması gerekiyordu. Kör olduğumu unutmamam gerekiyor diye düşündü doktorun karısı. Nerede diye sordu. Merdiveni in, seni yönlendireceğim diye yanıt verdi çavuş. Çok güzel, şimdi aynı yönde ilerle, öyle öyle dur, biraz sağa dön, hayır sola, daha az, daha az, şimdi dosdoğru, zikzak çizmezsen tam üstüne gideceksin. Elma dersem sağa, armut dersem sola. Elma, elma. Allah kahretsin, zikzak çizme dedim sana. Elma, elma. Yine sapıtıyorsun. Armut, hep armut. Tamam. Şimdi bir yarım daire çiz. Seni yeniden yönlendireceğim. Bostan beygirinin dolabın çevresinde döndüğü gibi dönüp durmanı, sonunda paldır küldür kapının yanına yuvarlanmanı istemiyorum. O kadar kaygılanma diye düşündü kadın. Buradan kapıya kadar dümdüz gideceğim. Sonuçta kör olduğundan kuşkulansam bile umurumda değil. Nasıl olsa gelip beni almaya kalkmazsın. Kazmayı çalışmaya giden bir toprak işçisi gibi omzuna koydu ve kapıya kadar sağa sola tek adım bile atmadan yürüdü. Çavuş, gördünüz mü şunu diye bağırdı askerlerden biri. Kör değilmiş gibi yürüyor adeta. Körler yollarını bulmayı çabuk öğrenirler diye fetva verdi çavuş kendinden emin bir ses tonuyla. Çukur açmak çok zor oldu. Toprak sert ve basıktı. Yüzeyin hemen altında da kökler vardı. Taksi şoförü, iki polis memuru ve birinci kör sırayla kazdılar. Ölüm karşısında hınçların şiddetini ve zehrini yitirmesi beklenir. Buna karşın nasırlanmış kinlerin hiç eskimediği ve bunun kanıtlarını edebiyatta ve yaşamda bol bol rastlandığı ileri sürülür ki bu da doğrudur ama bu durumda doğrusunu söylemek gerekirse aslında hınç söz konusu olmadığı gibi nasırlaşmış kin hiç söz konusu değildi. Çünkü bir arabanın çalınmasının o arabayı çalmış olan ölü karşısında ne ağırlığı olabilir ki? Özellikle de o ölü acınacak bir durumdaysa. Çünkü o yüzde ne burun ne ağız kaldığını görebilmek için insanın gözünün ille de görmesi gerekmez. Üç karıştan daha derine inemediler. Ölü iri yarı olsaydı göbeği dışarıda kalırdı. Ne var ki hırsız cılızdı, gerçek bir kemik çuvalıydı. Özellikle de son günlerde tuttukları oruçtan sonra çukur onun gibi iki kişiyi bile alırdı. Dua edilmedi. Başına bir haç dikebilirdik, dedi yüreği pişmanlık dolu koyu renk gözlüklü genç kız. Ama orada bulunanların hiçbiri, rahmetlinin yaşarken Tanrı'yla ve dinle arasının nasıl olduğunu bilmiyordu. En iyisi susmaktı. Ölünün başında başka hiçbir tören yapılmadı. Ayrıca bir haç yapmak sanıldığı kadar kolay değildi. Oradaki bütün körlerin nereye adım atacaklarını bile bilemedikleri düşünülürse kim bilir ne kadar zaman alırdı. Yatakhaneye geri döndüler. Daha çok girilip çıkılan yerlerde bahçe duvarının yanı gibi açık havada olmaması koşuluyla insan yolunu şaşırmaz. Kolunu öne uzatsa, parmaklarını böceklerin antenleri gibi kımıldatsa her şeyi becerebilir. Hatta daha da yetenekli körlerin alnıyla görmek denen şeyi bile başarabilecekleri ileri sürülebilir. Doktorun karısının örneğin bu Allah'ın belası salonlarda, kıyı bucakta, koridorlarda hareket edip yönünü bulabilmesi, tam yerinde köşeyi dönüvermesi, kapının önünde durup hiç duraksamadan açması, yatağına gitmek için öteki yatakları saymaması ne müthiş bir şey. Şimdi kocasının yatağında oturuyor. Her zaman yaptığı gibi onunla alçak sesle gevezelik ediyor. İkisinin de iyi yetişmiş insanlar olduğu görülüyor. Her zaman birbirlerine söyleyecek bir şeyleri var. Birinci kör ile karısının oluşturduğu öteki çift gibi değil onlar. Buluşmaların heyecanı geçtikten sonra birbirleriyle doğru dürüst konuşmadılar bile. İçinde bulundukları acı, aşklarını ağır bastı herhalde. Zamanla alışırlar. Şehla çocuğa gelince sürekli acıktım demekten usanmıyor. Oysa koyu renk gözlüklü genç kız kendi lokmasını neredeyse ağzından çıkarıp ona veriyor. Birkaç saatten beri çocuk annemi isterim diye tutturmuyor ama karnını doyurur doyurmaz bedeni basit fakat buyurucu gerekliliğin, yaşamını sürdürme gereğinin ağırlığından kurtulduğunu duyumsar duyumsamaz annesinin yeniden aklına geleceğine kuşku yok. Şafak vakti olup bitenler ya da bilemediğimiz nedenler yüzünden sabah verilen yiyecek kasaları getirilmedi. Şimdi vakit öğleye yaklaşıyor. Doktorun karısının gizlice baktığı kol saati neredeyse biri gösteriyor ve mide salgılarının sabırsızlanması yüzünden bu koğuşta olduğu gibi öteki koğuşta da bazı körlerin yiyeceğin gelmesini, girişte beklemeye gitmesine kimse şaşırmamalı. Bunun haklı iki nedeni var. Bazı körlerin ileri sürdüğü ilk neden, böylelikle zaman kazanmak, açıklanmayan öteki neden de herkesin bildiği gibi önce gidenin daha iyi beslendiği. Açılırken dış kapının çıkardığı gıcırtıyı ve o kutsal kasaları getiren askerlerin ayak seslerini kollayan körler, en azından 10 kasa yiyecek geleceğini biliyorlar. Sol binada toplanan kuşkullar kendi hesaplarına birdenbire kör olmaktan korktukları için dışarı çıkıp ötekilerin yanına yaklaşmaya yanaşmadılar. Ama içlerinden bazıları kendi sıraların gelmesi için sabırsızlandığından kapının eşiğinde bekliyor. Zaman geçti. Beklemekten yorulan körler yere oturmuşlardı. Daha sonra içlerinden 2-3 kişi yatakhaneye geri döndü. Biraz sonra giriş kapısının herkesin aşina olduğu gıcırtısı duyuldu. Heyecanlanan körler itişip kakışarak dışarıdan gelen seslere göre kapının bulunduğunu düşündükleri yere yöneldiler ama birden kendilerini tanımlamaya da açıklamaya da fırsat bulamadıkları kısa bir süre içinde belirsiz bir kaygıya kapılıp durdular. Ve yemeği getiren askerlerle onlara eşlik eden silahlı eşlikçilerin ayak sesleri duymaya başladığı sırada düzensiz biçimde geri çekildiler. Gece meydana gelen trajik olaylar yüzünden olacak, kasaları getiren askerler, daha önce yaptıkları gibi bunları iyi kötü binanın iki kanadına açılan kapıların yanına değil, girişe bırakmaya karar vermiş ve ne haliniz varsa görün dercesine davranıyorlardı. İçerideki tipler başlarının çaresine baksınlar diyorlardı. Dışarıdaki şiddetli ışığın gözlerini kamaştırmasının ardından kendilerini birdenbire girişin loşluğunda bulmaları yüzünden orada bekleyen körleri ilk bakışta göremediler. Ama hemen ardından varlıklarını fark ettiler. Ellerindeki kasaları dehşet çığlıkları atarak yere atıp kapıya doğru çılgın gibi koştular. Eşlikçi olarak gelen ve sahanlıkta bekleyen askerlerden ikisi bu tehlike karşısında örnek oluşturacak bir tepkide bulundu. Nasıl ve neden olduğunu Tanrı bilir, içlerinde uyanan o masum ve haklı korkuyu bastırıp kapının eşiğine kadar ilerleyerek şarjörlerini içeri boşalttılar. Körler birbiri üstüne yıkılmaya başladı. Bu arada yere düşerken bile bedenlerine kurşun yemeği sürdürüyorlardı ki bu cephane israfından başka bir şey değildi. Her şey inanılmayacak bir yavaşlık içinde olup bitti. Yere yıkılan bir beden, ardından bir beden daha, kimi zaman sinemada ya da televizyonda görüldüğü gibi yıkılmalarının sonu gelmeyecekmiş gibi geliyordu insana. Oraya zamanında gidip askerlerden birini, attığı kurşunların nedenini açıklarken dinleseydik, nefsi müdafaa durumunda ateş ettiğini, bayrağı üzerine yemin ederken yakalardık onu. Ayrıca bu insanlık görevini silahsız olarak yerine getirirken birden kendilerinden sayıca üstün bir kör grubu tarafından saldırıya uğrayan arkadaşlarını korumak için ateş ettiklerini de söylerlerdi kuşkusuz. Çılgın bir itiş kakış içinde demir kapıya kadar geri çekildiler. Bu arada nöbetteki öteki askerler, hayatta kalan körler öç almak için saldırıya geçmeye hazırlanıyorlarmış gibi onları korumak için kapının parmaklıkları arasından titrek elleriyle silahlarını doğrultmuşlardı. Ateş eden askerlerden korkudan beti benzi atmış biri, öldürseler bile oraya bir daha adımımı atmam diyordu. Gerçekten de oraya bir daha adım atmadı. Aynı gün akşama doğru o da körler arasında bir kör olmuştu ama onu asker oluşu kurtardı. Yoksa orada sivil körlerin yani silahıyla geberttiği körlerin arkadaşlar arasında kalacaktı. Bu durumda ona ne yaparlardı Tanrı bilir. Çavuş, en iyisi bunları açlıktan gebermeye bırakmak dedi. Hayvan ölürse zehir de ölür. Aynı şeyi söylemiş ve düşünmüş olan askerlerin azımsanmayacak sayıda olduğunu biliyoruz. Ne mutlu ki içinde hala birazcık insanlık kalmış biri, bundan böyle kasaları yarı yola kadar götürüp bırakalım. Körler de oraya kadar gelip alsınlar. Böylelikle onları göz altında tutmuş oluruz ve en küçük kuşkulu davranışta ateş açarız dedi. Çavuş kumanda yerine yöneldi, mikrofonu açtı ve sözcükleri elinden geldiğince düzgün kullanmaya, kurduğu cümleleri daha önce bu gibi durumlarda duyduğu cümlelere benzetmeye çalışarak ordu başkaldırı saydı ve ivedi bir risk yaratacağından kuşkulandı bir hareketi silahla bastırmak zorunda kaldığı için çok üzgündür. Ve bu davranışından dolaylı ya da doğrudan sorumlu değildir. Bugünden başlayarak da enterne edilen kişilerin binanın dışına çıkarak yiyeceklerini kendilerinin gelip almaları gerektiğini herkese duyurur, düzeni bozacak her türlü girişimde de dün akşamki durumla karşı karşıya kalacakları konusunda herkesi uyarır. Biraz ara verdi. Konuşmasını nasıl bitireceğini bilemediğinden söyleyecek bir şey bulamıyordu. Oysa söylenebilecek daha başka şeyler vardı kuşkusuz. Bu bizim hatamız değil, bu bizim hatamız değil diye yinelemekle yetindi. Binanın içinde girişin küçük mekanında kulakları sağır eden bir sesle patlayan silahlar dehşet yaratmıştı. İlk anlarda herkes askerlerin yatakhanelere dalıp, karşılarına çıkan herkesin üstüne salvo halinde ateş edeceğini, hükümetin karar değiştirdiğini, körleri kitle halinde öldürmeyi benimsediğini sandı. Kimileri yatakların altına saklandı, kimileri de çok korktuğundan olduğu yerde taş kesildi. İşlerinden bazıları da sağlığı tam olarak yerinde olmamanın zaten sağlıksızlık anlamına geldiğini, sonunda kaçınılmaz olarak öleceklerse bunun en kısa sürede gerçekleşmesinin daha iyi olacağını düşündü. İlk tepki verenler hastalık mikrobunu taşıyanlar oldu. Silahlar patladığında kaçışmaya başlamışlardı. Ardından gelen sessizlik geriye dönme cesareti verdi onlara ve girişe açılan kapıya yeniden yaklaştılar. Üst üste yığılmış bedenleri kara taş döşeli zeminin üstünde kanın canlıymış gibi ağır ağır kıvrılarak yayıldığını ve yanda duran yiyecek kasalarını gördüler. Açlık onları dışarı göz diktikleri yiyeceklere doğru itti. Oysa o yiyecekler körler için getirilmişti ve biraz sonra yönetmeliğe uygun olarak alıp götürmeye geleceklerdi. Ama yönetmeliğin canı cehenneme, kimse bizi görmüyor. Eldeki bir gelecek olan ikiden her zaman daha iyidir. Her zamanın ve her yerin yaşlı kişileri bunu böyle demiş, aslında hiç de akılsız değillermiş. Bununla birlikte açlık ancak 3 adım ilerletebildi onları. Araya akıl girdi ve o cansız bedenlerde, özellikle de o kanda sakınmasını bilmeyenleri tehlikenin beklediği konusunda uyardı. Körlerin delik deşik olmuş etlerinden daha şimdiden Tanrı bilir hangi buğular, hangi gazlar, hangi zehirli miyasmalar yükseliyordu. Onlar ölü bize hiçbir şey yapamazlar dedi. Kendine ve çevresindekilere güven vermek isteyen biri ama bunu söylediğine pişman oldu. Körlerin ölü oldukları, artık kıpırdayamayacakları doğruydu. Ama bu beyaz körlüğün aslında ruhla ilgili bir hastalık olmadığını nereden bileceğiz? Öyleyse yani bu varsayım doğruysa, bu körlerin ruhları şu anda, şimdiye kadar olmadığı kadar özgürdü. Çünkü bedenlerinden ayrılmışlardı. Dolayısıyla istediklerini yapmakta da çok daha özgürdüler. Özellikle de kötülük yapmakta ki en kolay yapılan şeyin kötülük olduğunu herkes bilir. 8. ayrımın sonu, sayfa 102.